Ayrım 7. Rampa, Jack Higgins, sayfa 101. Ağaçlar arasına gömülmüş gibi duran evin adı Maison Blanche'dı. Epey büyüktü ve bir zamanlar heybetli olduğu anlaşılıyordu. Ancak şimdi onun da ihmal edilmiş bir havası vardı. Donner arabadan inip boyaları dökülmüş yeşil tahta kapıya baktı. 14 yatak odası, arkada da ahır dedi Wanda. Epey modern bir kalorifer sistemi, yakıt depoları da dolu. Birkaç gün rahat rahat kalabilirsin.
Evin hikayesi neymiş?
Sahibi Pasifik'te sömürgelerde memur. Annesi 2 yıl önce ölmüş, emekliliğinde burada yaşamak istiyor. Ama evi satmıyor, mobilyalı. Emlakçı yaz aylarında kiraya veriyor, diğer aylarda boş kalıyor. Wanda kapıyı açıp önden içeri girdi. İçeride uzun zaman yaşamamış evlerin küflü kokusu vardı. Salonda dev bir şömine ile tavandan sarkan büyük bir avize göze çarpıyordu. Wanda pencereleri ve panjurları açıp içerisini aydınlattı. Bir evin tüm konforuna sahip şöminede kütükler yanarken düşün bir kere, iyi yapmamış mıyım?
Fevkalade tutabilirsin.
Tuttum bile. Donner kızı kucakladı. Seni kurnaz seni. Ben seni memnun etmekten başka bir şey düşünmüyorum. Her zaman olduğu gibi kız yine içinin kıpırdamasına neden olmuştu. Ama şimdi ne zamanı ne de yeriydi bunun. Bir kere daha öpüp ayrıldı.
Pekala, şimdi de St. Martin'i göster bana. Rock Adası görülüyor mu?
Hava iyiyse ufukta bir nokta halinde.
Gidelim haydi.
Donner çıkıp gitti. Wanda onu izlemek için döndüğünde Stavro'nun her zaman olduğu gibi kendisine dik dik bakmakta olduğunu gördü. Ürpererek geçti adamın yanından. St. Martin basit bir köydü. Daracık taş döşeli sokaklar, kırmızı damlı küçük evler, 30-40 balıkçı teknesi barından ince bir dalga kıran ve 500-600 nüfus. İskeleye bağlı askeri bir çıkarma teknesi de vardı. Teknenin içinde bir asker kamyonu duruyordu. Tekne onlar bakarken denize açıldı.
Demek adaya bununla gidip geliyorlar dedi Donner.
Sanırım.
Paul Bernard'ın dediğine göre ada komutanının göz bebeği olan bir de sürat motoru varmış.
Evet öyle, dün bir ara iskeleye bağlıydı.
Çok güzel. Köyden çıkıp dar kıyı yolundan tepeye doğru çıkmaya başladılar.
Wanda'nın gösterdiği yoldan geçip iki taş sütun arasından geçerek bir tarlaya girdiler.
Donner ile Wanda arabadan indiler. Wanda erkeğe bir dürbün uzattı. Bulundukları yerden aşağı sarp bir yamaç iniyordu. Daha aşağıda da dalgalı deniz ve martılar vardı. Rock Adası ufukta bir leke gibiydi. Dürbünü ayar edince burasının denizden dimdik yamaçlarla yükseldiğini gördü. Yalnız tepesinde biraz yeşillik görünüyordu. Ortalıkta askeri bir tesis görünmemesinin nedeni bunların adanın batısında olduğuydu.
Dürbünü indirdi. Çok iyi, gidelim artık. Citroen'e döndüler. Stavro arabayı hareket ettirdi. Dönüşlerinde yine Maison Blanche'ın önünden geçtiler. Birkaç yüz metre ileride Lancia'ya dönerlerken Donner eğilip Stavro'nun omzuna dokundu.
Dur bir dakika, bunlar da kim?
Ağaçların altındaki çayırlıkta bir ateş çevresine dizilmiş 3 araba vardı. Arabalar dökülüyorlardı, brandaları yama içindeydi. Ateşin çevresinde konserve tenekelerinden kahve içmekte olan kadınlar da, 3 zayıf atın otladığı dere kenarında oynayan küçük çocuklar da paramparça giyecekler içindeydiler.
Çingeneler mi diye sordu Donner.
Evet, emlakçı çevrede göründüklerini söylemişti, insana zarar vermezlermiş.
O öyle desin bakalım.
Donner Stavro'ya döndü. Gel bakalım. Yani bu işimize yarayabilir. Ateşe doğru yürürlerken kadınlar başlarını kaldırıp hiçbir şey söylemeden baktılar. Donner ellerini ceplerine soktu.
Erkeğiniz nerede bakalım?
Burada.
Ağaçların altında beliren adam en az 70 yaşındaydı. Sağ kolunun kıvrımında bir tüfek vardı. Mavi beresinin altından bir tutam beyaz saç görünüyordu. Yüzü kapkara ve buruş buruştu.
''Sen kimsin?'' diye sordu Donner.
''Paul Gubert bayım. Aynı soruyu ben de sorabilir miyim?''
''Adım Donner. Maison Blanche'ın yeni kiracısıyım. Benim toprağımda kamp kurdunuz sanırım.''
''Ama bayım, biz her yıl bu mevsimde burada kalırız. Daha önce bir sorun çıkmamıştı.''
İhtiyarın yanında orta boylu, zayıf yüzlü, aksi suratlı, sakalları uzamış bir genç belirmişti. Onun da üstü başı paramparçaydı. Sağ elinde bir av tüfeği, sol elinde de birkaç tavşan vardı.
Donner gence bakarken Gobert, "Oğlum Paul," dedi. "Benim tavşanlarım da öyle değil mi? St. Martin'deki jandarmalar sizi görseler ne derler acaba?"
Yaşlı Gobert kollarını iki yana açtı.
"Lütfen bayım, nereye gitsek aynı şey oluyor. Pis çingeneler diyorlar bize. Çocuklarımız açlıktan ölürken yüzlerimize tükürüyorlar."
"Pekala," Donner cüzdanını çıkardı. "Hikaye okuma bana, kalabilirsin." İki tane binlik banknot çıkartıp Gobert'in cebine sıkıştırdı.
"Bu başlangıç, yabancılardan hoşlanmam, tamam mı?"
Yaşlı adam paraları alıp baktı, gülümsedi.
"Tamam bayım.
Ben ya da Bay Stavro gelene kadar ortalığa göz kulak olun."
"Bana güvenebilirsiniz bayım."
Gobert Wanda'ya alık alık bakmakta olan oğlunun dizine bir tekme indirdi. Citroen'e dönüp yola koyuldular.
"Şimdi nereye?" diye sordu Wanda.
"Paris'e. Bu Arjantinli pilot Montero için bazı hazırlıklar yapmam gerek. Garcia bana adamın Falklandlarda 12 uçuş yapıp sağ kaldığını söyledi."
"Gerçek bir kahraman ha," dedi Wanda. "Ben bu tiplerin modasının geçtiğini sanıyordum."
"Ben de, ama bu herif gerçek ve benim işime de çok yarayacak. Onunla işim bittiğinde dünyaya yayılacak ünü."
Donner kızın omuzlarına kolunu atıp arkasına yaslandı.
8. Bölüm.
O günlerde Falklandlardaki durumdan dolayı başbakanlığın bulunduğu Downing sokağında büyük kalabalıklar toplanmaya başlamış, polis de sokağı kordon altına almak gerekliliğini hissetmişti. Ferguson özel izin kağıdını gösterince arabasının kordondan geçmesini sağladılar. Başbakanla randevusuna 5 dakika erken gelmişti. Kapıdaki polis kendisini selamladı. Daha Ferguson merdivenleri çıkmadan kapı açıldı.
Ferguson'u selamlayan genç yaver, "Bu taraftan generalim," dedi. "Başbakan sizi bekliyor."
Ferguson mesleği boyunca ilk kez olmayarak adamın ardından yukarı çıktı. Koridorda eski başbakanlardan Peel, Wellington, Disraeli ve Gladstone'un portreleri vardı. Bu görüntü kendisine bir tarihi geçmişe sahiplik duygusu verir her zaman. Bu büyük makamı işgal etmekte olan kadında da aynı duyguların uyanıp uyanmadığını merak etti. Ancak yeryüzünde bir tarih ve yazgı duygusuna sahip bir tek insan kalsa bile bunun o olacağından hiç kuşkusu yoktu. O kadının cesareti ve kararlılığı olmasaydı Falkland serüveni başlayamazdı. En üst koridorda genç adam bir kapıyı vurdu, sonra açıp Ferguson'u içeri aldı.
"Tüm General Ferguson, sayın başbakanım."
Sonra kapıyı arkasından kapattı. Çalışma odası Ferguson'un son gördüğünde olduğu gibi soluk yeşil duvarları, altın renkli perdeleri ve çok zevkli rahat mobilyasıyla zarif bir yerdi. Ama ne olursa olsun hiçbir şey masasının ardında mavi elbisesi, beyaz bluzuyla oturan sarışın kadın kadar zarif olamazdı. Başbakan sakin bir tavırla baktı Ferguson'a.
"Son konuştuğumuzda bana karşı bir suikast söz konusuydu General Ferguson."
"Evet hanımefendi."
"O olaydaki çalışmanız çok başarılıydı. Eğer katil adayı yakalanmamış olsaydı şimdi bu odada..."
Kadın bir süre sustuktan sonra devam etti.
"Haber alma genel müdürünün Exocet sorununa ilişkin araştırmanın başına sizi getirme akıllılığında bulunduğunu öğrendim."
"Evet efendim."
"Libyalılar Arjantinlilere roket satacaklardı. Ancak Arap dünyasındaki dostlarımız sayesinde bu tehlike önlendi, öyle değil mi?"
"Evet sayın başbakanım."
"Perulların yardım etme olasılıkları var mı?"
"O konunun gereğine bakıldı hanımefendi. Biz..."
"Lütfen ayrıntıları girmeyin. Geriye bir Fransızlar kalıyor ki Başkan Mitterrand silah ambargosunun kaldırılmayacağına dair bana söz verdi."
"Bunu duyduğuma memnun oldum efendim."
Kadın kalkıp pencereye yürüdü.
"General Ferguson, bir tek Exocet Hermes ya da Invincible'a isabet edecek olursa bu çatışmanın tüm gidişatı değişir. O zaman mutlaka çekilmek zorunda kalırız."
Ferguson'a döndü.
"Bana herhangi bir kaynaktan Arjantin'e kesinlikle Exocet girmeyeceği konusunda güvence verebilir misiniz?"
"Korkarım ki bunu yapamam efendim."
"Şu halde bu konuda bir şeyler yapmanızı salık veririm general. 4. bölümün yetkisi sınırsız olup bu makamdan verilmektedir. Bunu istediğiniz gibi kullanın. Güney Atlantik'teki insanlarımız için, hepimiz için."
"Teşekkür ederim başbakanım. Elimden geleni yapacağım, buna güvenebilirsiniz." Ferguson kapıyı açıp dışarı çıktı. Merdivenden inerken eski başbakanlar kendisini gözlerler gibiydi. Tarihte bir köşe edinip edinmediğini düşündü bir an. Ama böyle bir şey yoktu herhalde. Her şey yolunda gittiği zaman bile herkes bu konuşmanın olduğunu inkar edecekti kuşkusuz. Ferguson kıs kıs gülerek kendisini selamlayan yaverin önünden geçip sokağa çıktı. Harry Fox ile Ferguson Kensington saray bahçelerinin asansöründe yukarı çıkarlarken Fox, "Boşuna zaman kaybediyoruz efendim," dedi. "Kadınla telefonda konuştuğumda cehennem olmamı söyledi."
"Göreceğiz bakalım."
Ferguson asansör kapısını açtı. Gabriel'in kapısını çaldı. Az sonra kapı zinciri çekilmeden açıldı.
"Ne istiyorsun?" diye sordu Gabriel.
"Seninle konuşmak."
"Ben seninle konuşmak istemiyorum. Haydi yallah."
Kadın kapıyı kapatacakken Ferguson ayağını araya soktu.
"Raul Montero hakkında mı?"
Gabriel bir an adamın yüzüne baktı. Sonra zinciri çekip içeri çekildi. Ferguson arkasından yürüdü. Fox kapıyı kapattı. Gabriel gidip şöminenin yanında durarak pek az içtiği sigaralarından birini yaktı.
"Konuş bakalım."
Öfkesi içinde şahane bir görünüşü vardı. Gözlerinden nefret fışkırıyordu.
"Raul Montero yarın Paris'e Felix Donner adında biriyle buluşmak üzere geliyor. Donner Arjantin hükümetine Exocet roketi satmak istiyor. Onların neler çevirdiğini öğrenip durdurmak zorundayım. Paris'e gidip Montero ile ilişkini tazelemeni ve bizim onları durdurmamız için ne yapmamız gerekirse bize yardımcı olmanı istiyorum."
"Çıldırmışsın sen. Ben bir daha sizin için çalışmam asla."
"Bu senin görevin. Hala İngiliz uyruğundasın."
"Aynı zamanda Fransız uyruğundayım ama. Bu da beni tarafsız yapar."
"Olanaksız. Üvey kardeşin Astayman Richard Brinsley çok iyi bildiğin gibi Invincible'da helikopter pilotu."
"Yeter," diye bağırdı Gabriel. "Dinlemeyeceğim seni."
820. filoda görevli. Prince Andrew ile birlikte. Pek hoş olmayan görevlerinden birini anlatayım sana. Sea King helikopterleri Exocet roketleri için yem olarak kullanılıyor. Prince Andrew kardeşim ve diğer pilotlar Exocet'in 9 metreden yukarıda gidemediğini sanıyorlar. Roket için o yükseklikte bir radar hedefi görerek filoyu koruyorlar. Bütün iş en son anda yükselmek ve roketin helikopterin altından geçmesi. Ancak ne yazık ki Exocet'lerin 9 metreden daha yüksekte uçabildikleri de saptanmış durumda. Bunun ne demek olduğunu sana anlatmama gerek yok.
Gabriel korku ve nefretten kendinden geçmiş gibiydi.
Dinlemeyeceğim, rahat bırakın beni.
Sonra arkadaşı Montero var, kahraman bir budala. Ama bu savaşta da düşmanımız, bunu unutma Gabriel. San Carlos sularında İngiliz gemilerine karşı 5000 kiloluk bombalarla en az 12 kere uçmuş. Acaba hangi geminin batmasına yardımcı oldu dersin?
Gabriel döndü. Ferguson Fox'a başını sallayarak dışarı çıktı. Fox amirini asansörde buldu.
"Size boşuna olduğunu söylemiştim."
"Saçmalama, gidecektir."
Asansör inmeye başladı. "Kendisini koruyacak bir erkek gerekecek Harry. Tümüyle güvenilebilir ve acımasız biri. Tony'nin şu anda nerede olduğunu biliyor musun?"
"Falklandlarda, SAS ile birlikte Arjantin hatlarının gerisinde."
"Tamam. Ben de ona ihtiyacım olduğunu düşünerek dün gece bir telsiz gönderdim. Derhal geri çağrılmasını istedim. Denizaltı ile alınıp Uruguay'a bırakılacak. Montevideo'dan Paris uçakla 14 saat çeker. Montevideo'daki elçilikte kağıtları hazır olacak."
Arabaya doğru yürüdüler.
"Sakın söyleme. Ne diyeceğini çok iyi biliyorum Harry. Ben bütün zamanların en büyük orospu çocuğuyum."
Belov ile Garcia Donner'la birlikte oturmuşlar Wanda'nın kahvelerini vermesini bekliyorlardı.
"Tamam," dedi Donner kıza. "Londra'dan iş telefonu gelirse sen bakarsın. Yani'ye de bir yere ayrılmamasını söyle, ona ihtiyacım olabilir."
Kız çıkınca Donner Garcia'ya döndü.
"Albay Montero yarın geliyor demek. Onun hakkında istediğim dosyayı getirdiniz mi? Kiminle iş yaptığımı bilmek isterim."
"Elbette." Garcia çantasından çıkardığı küçük dosyayı uzattı. Donner dosyayı açtı. Baş sayfadaki Montero'nun resmini inceledi. Yazılara şöyle bir göz attı.
"Çok güzel," dedi sonunda. "Kalacak yer konusunda nasıl bir hazırlık yaptın?"
Otel iyi bir fikir olarak gelmedi bana. Elçilik de olmazdı. Kendisine Bois de Boulogne yakınlarında Noilly Caddesi'nde küçük bir daire tuttum. Bir kart uzattı. Adresi ve telefon numarası.
Çok iyi. Donner başını salladı. Gelir gelmez kendisiyle bağlantı kurarım.
Ne yapmayı düşündüğünüz konusunda ayrıntılı bilgileri ne zaman vereceğini merak ediyoruz dedi Garcia. Sesinde bir öfkelilik seziliyordu. Yani egzojetleri kimden alacağınız konusunda henüz bir şey söylemediniz.
Son ana kadar söylemeye niyetim yok. Çok hassas bir konu bu. Kaynağımı ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olur. Kusura bakma ama ben böyle çalışırım.
Omuzlarını silkti.
Bu seni tatmin etmiyorsa çekilmekle serbestsin.
Hayır hayır öyle bir şey demek istemedim asla.
Bunu duyduğuma memnun oldum. Şimdi bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Yanında da bekleyebilirsin bizi. Eminim Wanda sana bir fincan kahve daha bulacaktır.
Garcia çıktı.
Amatörler dedi Bello. İnsan ne yapar bunlarla?
Zarar veremeyecekleri bir yana itersin oldu bitti. Paul Bernard'a benimle olan ilişkisinden Garcia'ya söz etmemesini sıkı sıkı tenbih ettim.
Böylece Garcia senin Rock Adası ile ilgilendiğini bilmiyor.
Evet öyle.
Bernard'a güveniyor musun?
Evet. Profesör bu işe bir Haçlı seferiymiş gibi bakıyor. Ona ne yapacağımı açıklamadım. Ama adaya egzoset götüren Aerospatiale kamyonlarından birini kaçıracağımı sandığına eminim. Gerçek amacımı bilseydi bu kadar sevinmezdi. Ama doğrusu benim amacıma iyi hizmet etti.
Peki iş bittikten sonra ne olacak ona?
Uygun bir facia. Elinde bir silah ve yanında bir intihar notu ile örneğin. Arjantin hükümetine egzoset sağlamak için kendi hükümeti aleyhine giriştiği faaliyetlerden vicdan azabı duyduğu falan. Fransız haber alması kampanyanın başında bütün teknik yardımın ondan geldiğini saptamakta güçlük çekmeyecek. Garcia'nın dediğine göre çeşitli zamanlarda Buenos Aires ile uzun telefon konuşmaları yapmış. Her şey tıpatıp yerine oturacak sonunda. Fransa ne de olsa bir demokrasidir. Yaşasın basın özgürlüğü.
Her şeyi inceden inceye düşünürsün öyle değil mi?
Düşünmeye çalışırım. Şimdi bana yardım et biraz. Birkaç kabadayı bulacağım bir adrese ihtiyacım var.
Kaç kişi?
8. Stavro ile beni de sayarsan 10 ederiz. Adamlar düşündüğüm gibi çıkarsa bana yeter de artar bir de. Öyle kafasını kullanan tipleri aramıyorum. Parası karşılığında adam öldürenler işimi görür.
Union Corps'a başvurabiliriz.
Korsikalılar Birliği, Fransa'nın en büyük suç örgütüydü. Kolları adalet mekanizmasından hükümete kadar uzanırdı.
Donner başını salladı.
Sanmıyorum. Herifler gangster olabilir ama aynı zamanda yurtseverdirler. Fransızlığın laneti bu Nikolay, hiç dikkat etmemiş miydin? Komünistler bile kendilerini önce Fransızlar olarak görüyorlar burada.
Anlaşıldı dedi Bello. Başka ilişkilerimiz de var. Sıradan gangster yerine paralı askerler senin işine daha çok yarar bence.
Ya da askerlik yapmış gangsterler. Cezayir'de o kadar yıldan sonra piyasada bir aile olmalı bunlardan.
Peki ben bakarım bu işe.
Donner çekmecesinden bir kağıt çıkartıp Bello'ya uzattı. Şunlara da ihtiyacım olacak. Bello listeyi görünce kaşlarını kaldırdı.
Savaşa mı giriyorsun yoksa?
Öyle de denilebilir. Tam o anda kapı açılıp içeri Juan Garcia girdi. Heyecandan titriyor, gözleri parıldıyordu.
Ne oluyor Tanrı aşkına diye sordu Bello.
Beyler, bugün Mayıs'ın 25'i. Bunun Arjantin için ne demek olduğunu biliyor musunuz?
Doğrusu biliyorum diyemem.
Ulusal bayramımız. Tarihe İngilizlere en ağır darbeyi indirdiğimiz gün olarak geçecek bugün. Şu anda televizyonda haberler veriliyor. Gelin görün.
Adam koşa koşa çıktı dışarı.
Cavendish meydanındaki bürosunda Ferguson kırmızı telefonu bırakırken yüzü iyice asılmıştı. Kötü mü efendim diye sordu Harry Fox.
Öyle denebilir. San Carlos'a ikmal yapan gemileri koruyan Coventry'e Skyhawk'lar saldırmış. Emin değiliz ama bir egzoset isabet de etmiş olabilir. En az 20 ölü ve yaralı. Alabora olmuş.
Aman tanrım.
Bu kadarla da kalsa iyi Harry. 15 bin tonluk konteyner gemisi. Atlantic Conveyor'a da en az 2 egzoset isabet etmiş.
Ferguson başını salladı. Radardaki görüntüsü yüzünden onu uçak gemisi sanmış olmalılar.
Bir süre dışarıdan gelen trafik gürültülerinin dışında çıt çıkmadı odada.
''Şimdi ne yapacağız efendim?'' diye sordu Fox.
''Bence ne yapacağımız belli. Sence de öyle değil mi?''
7. ayrımın sonu. Sayfa 117.